İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak bugünkü programımıza da başlıyoruz. Pek çok konuyu biliyorsunuz, insan hakları ile alakalı pek çok konuyu işlemiş olduk bugüne kadar. Bugün de İslam'da insan hak ve hürriyetleri ya da temel hak ve hürriyetler nelerdir? Onlara İslam nasıl bakıyor? İnsan hakkına, insanın hukukunun korunmasına. Bu konuyu işlemeye başlayacağız. Yaklaşık iki programda işleyeceğiz bu konuyu. Ondan sonra özellikle Kur'an ve sünnette bu konuda neler var? Onlara değinmeye gayret edeceğiz. Medine vesikası diye bir vesika var biliyorsunuz. Hukuk tarihinde çok büyük bir önem arz eden bir vesikadır. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman orada bir devlet yapısı yoktu. Dağınık bir yapı vardı, aşiret yapısı vardı. Oradaki üç grubu, yani Müslümanları, Yahudileri, Hristiyanları ve putperestleri, aslında Müslümanlarla beraber dört grup oluyor. Bunları bir araya getirerek her birinin arzu ve talebini de dikkate alarak yazılı bir vesika oluşturdular. Hatta buna dünyanın yazılı ilk anayasası diyen araştırmacılar var. O vesikaya birkaç program değineceğiz. Ondan sonra veda hutbesi var. Birkaç programda veda hutbesindeki insan hakları konusuna değineceğiz ki temel konular özellikle orada irdeleniyor insanla alakalı. Ve daha sonra da 1990 yılında İslam Konseyi Genel Sekreterliği tarafından Kahire'de kaleme alınıp bütün insanlığa duyurulan ve Birleşmiş Milletler tarafından da onaylanan İslam'da Evrensel İnsan Hakları Beyannamesini irdelemeye gayret edeceğiz ve böylece yolumuza devam edeceğiz. O halde İslam'da temel hak ve hürriyetler konusuna değinecek olursak şunları kısaca dile getirmek lazım sevgili dinleyiciler. İslam'da insan haklarına verilen değeri anlayabilmek için dünyanın İslam'dan önceki durumuna kısaca bir göz atalım isterseniz. Şöyle ki, mesela yeryüzündeki bütün devletler monarşi ile idare ediliyordu o zaman. Başta bulunan kral, hükümdar veya imparator idare ettiği halk üzerinde tam bir yetki sahibiydi. İstediğini asıyor, dilediğini sürüyor, kimseye karşı yaptıklarından dolayı da hesap vermek durumunda kalmıyordu. Ayrıca insanlar sınıflara ayrılmıştı. Hükümdarın yakın çevresi, akraba ve hısımları, yani bunlara asil zadeler diyorlardı biliyorsunuz, imtiyazlı bir sınıftı. Bunun yanı sıra horlanan, hakları çiğnenen geniş bir halk kitlesi de ayrı bir sınıfı meydana getiriyordu. Sınıflar arasında derin uçurumlar oluşuyordu böylece. Yine kölelik en vahşi bir şekilde uygulanıyordu. İnsan haysiyeti ayaklar altındaydı. Ayrıca insanlar ırk ve renklerine göre farklı muamelelere maruz kalıyor, soy sop üstünlüğü, yegane üstünlük ölçüsü kabul ediliyordu. İnsanlar akıl, bilgi, kabiliyet, ahlak ve faziletlerine göre değerlendirilmiyorlardı ne yazık ki. Biz o dönemlere cahili dönemler diyoruz biliyorsunuz. İslam'dan önceki şirk dönemlerindeki bakış açısı. Temel hak ve hürriyetlere de dikkat edilmiyordu ne yazık ki. Din ve vicdan hürriyeti, mülkiyet hakkı, meslek edinme hürriyeti, fikir hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetlerin hiçbirisi sıradan bir vatandaş için söz konusu bile değildi. İnsanlar inanç ve fikirlerinden dolayı olmadık zulüm ve eziyetlere maruz bırakılıyor, vicdanlar baskı altına alınıyor, her türlü işkence pervasızca hem de alenen yapılabiliyordu. Hukukun temel prensipleri ayaklar altındaydı. Hukukta eşitlik, kanun hakimiyeti, cezaların şahsiliği ve kanuniliği gibi temel hukuki mefhumların hayal edilmesi bile imkansızdı. Bağımsız ve tarafsız bir yargıdan söz edilemezdi. Şahsi arzu ve emirler kanun yerine geçiyor, aynı suçu işleyen farklı sınıflara mensup kişilere farklı cezalar uygulanıyordu. İşte dünya Böylesine karanlık bir tablo içindeyken İslam dini gelmiş ve insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştirmişti. İnsaflı bir gözle incelenirse, gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, Batı dünyasında neşredilen insan hakları beyannamelerinden asırlar önce, günümüzde ulaşılan en nihai insani hedeflerin tespit edilmiş olduğu görülecektir. Aslına bakılırsa, İslam hukukunda temel hak ve hürriyetler fikri, modern siyasi düşüncenin geçirdiği safhaları da pek yaşamadan bu noktaya ulaşmıştır. Zira İslam hukukunun kabul ettiği hak ve hürriyetler başlangıçtan beri vardır ve tabii haklardır. Ancak bu hak ve hürriyetler uygulamada iktidara göre bazı farklılıklara maruz kalmış olabilir. Günümüzde bilinen ve öğretilenlerin tersine insan hak ve hürriyetlerinin tarihi gelişimi açısından Batı'yla Doğu, yani İslam aleminin durumu %100'e varan nispette birbirinden farklıdır. Kamu hukukunda anlatılan ve öğretilen hak ve hürriyetlerle ilgili tarihi gelişmeler ve hatta İngiliz Magna Carta'sıyla Fransız 1789 tarihli inkılabının bu açıdan arz ettiği önem sadece Batı için söz konusudur. Zira İslam aleminde Batı'da çok zor şartlar altında elde edilen insan hak ve hürriyetleri ta asr-ı saadetten beri zaten vardır. Batı'da insan hakları ile ilgili ilk bildiri tarihi en fazla 1215'e çıkarılabilirken İslam aleminde Hazreti Peygamber devrinde, yani miladi 700. asırda hazırlanan Medine Anayasası ilk insan hak ve hürriyetleri bildirisi olarak kabul edilmekte, ayrıca veda hutbesi ve de Kur'an'la sünnet beyanları günümüzdeki anlamıyla insan hak ve hürriyetlerini tespit ve tayin etmiştir. İslam hukukunun kabul ettiği hak ve hürriyetler 14. asrından beri vardır ve tabii bir haktır. Uygulamada görülen aksaklıklar bir tarafa bırakılırsa, umumi hak ve hürriyetlerin tamamı Kur'an'da, sünnette, veda hutbesinde ve de Medine Anayasası'nda zaten açıkça belirtilmiştir. Müslüman devletler ve özellikle Osmanlı Devleti'ndeki gayrimüslimlere ait mabetler, mektepler ve mülkler, binlerce sayfa tutan eski mahkeme kararları, yani şeriye sicilleri bunun en canlı şahitleridir. Hukukçuların Türk hukuk tarihinde ilk yazılı anayasa olarak vasıflandırdıkları 1876 tarihli Kanuni Esasi, bu hak ve hürriyetleri ilk defa kabul etmemiş. Belki eskiden beri var olan bu hak ve hürriyetleri sadece yazılı hale getirmiştir. Batı'daki hürriyet mefhumu ise İslam hukukundakinden çok farklıdır ve bu fark hala da kendini muhafaza ediyor. Batı'da ciddi manada hürriyetten ilk defa 1789 Fransız İnsan Hakları Beyannamesi'nde dile getiriliyor ve hürriyet başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir şeklinde tarif ediliyor. Ama İslam hukukunda ise 14 asırdır bütün insanlar için kabul edilen hürriyet şu şekilde tarif ediliyor: ne kendisine ve ne de başkasına zarar vermemek şartıyla dilediğini yapmaktır. Uyuşturucu madde kullanmak, İslami manada hürriyet kavramının kapsamına girmez. Hürriyet odur ki adil kanunlar dışında bir kimse başka bir kimseyi tahakküm etmesin, herkesin hakları korunsun ve meşru dairede her şey serbest olsun. İslam'a göre insanlar hürdür, ancak Allah'ın kulu olduklarını unutmamaları gerekir. İslami hürriyet, tahakküm ve istibdatla başkasını zillet altında bırakmamayı ve zalimlere boyun eğmemeyi emreder. İslam hukuku, insanın her aklına geleni ve arzu ettiğini yapması demek olan mutlak hürriyeti hürriyet olarak kabul etmez. Bilakis şeytanın istibdadı ve nefsin esareti olarak vasıflandırır. Sevgili dinleyiciler, şunu da vurgulamak lazım. İslam'ın insan haklarına getirdiği yeni esasların, Batı'daki insan hakları mücadelesi üzerinde de büyük tesiri olduğu muhakkaktır. İnsan, diğer yaratıklardan farklı bir değere sahiptir. Bu kıymet, Allah'a iman ve O'nun emirlerine uymakla daha da artmaktadır. Bu sayede insan, kainatın en şerefli bir misafiri olur. İnsan, insanlık değerini doğumuyla, hatta ana rahminde teşekküle başlamasıyla birlikte kazanır ve hayatı boyunca da taşır. İnsan, insan olmaktan gelen değerlilik yönüyle herkesi kuşatmıştır. Kadın, erkek, büyük, küçük, siyah, beyaz, zayıf, kuvvetli, fakir, zengin, hangi din ve milletten, ırk ve renkten olursa olsun, bu şefkat gölgesi bütün insanları içine alır. Bu suretle İslam dini her ferdin kanını kanunsuz olarak dökülmekten, ırzını çiğnenmekten, malını gasp edilmekten, meskenini tecavüzden, nesebini bozulmaktan, vicdanını baskıdan korumuştur. İnsanlık şeref ve haysiyetini gerçek bir teminat altına almıştır. İslam'ın insanlığa getirdiği temel hak ve hürriyetlerden birkaç tanesine de değinecek olursak şunları söylemek lazım. İslam, ırk ve renk ayrımına son vermiştir. Bütün insanlar Hazreti Adem'den gelmiştir. İnsanın ırkını ve rengini kendi seçmesi mümkün değildir. Bu tamamen Allah'ın takdiriyledir. İnsanları böyle bir konuda farklı görmek, bazı ırk ve renkleri kınayıp bazılarını üstün kabul etmek, İslam açısından olduğu kadar insani açıdan da son derece yanlıştır ve zararlıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanları bir erkek ve bir dişiden yarattığını, sonra sayıları çoğalınca birbirleriyle kolayca tanışıp yardımlaşsınlar, ünsiyet ve ülfet etsinler diye onları kavim ve kabilelere, ırk ve milletlere ayırdığını beyan etmektedir. Görüldüğü gibi insanların ayrı ırk ve renkten oluşu birbirlerine üstünlük için değil, sadece tanışmak ve yardımlaşmak içindir. İslam'ın bu anlayışına ışık tutacak bir hadis-i şerifte de şu şekilde buyurulmaktadır. Asap'tan Ebu Zer Hazretleri Bilal-i Habeşi'ye bir gün kızmış ve ona siyah kadının oğlu diye hakaret etmişti. Annesinin renginin siyahlığından dolayı onu ayıplamıştı. Durum, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verilince, Peygamberimiz son derece kızmış ve Ebu Zer'e şunları söylemişti. Ey Ebu Zer, sen Bilal'i annesinin renginden dolayı ayıplamışsın, öyle mi? Demek ki sen hala cahiliye zihniyeti taşıyorsun. Bir anlık öfkeyle ağzından çıkan ve kendisinin de istemediği bu sözden dolayı Ebu Zer Hazretleri çok üzülmüş ve pişman olmuştu. Ağlamaya başlamıştı ve kendini yere atarak yüzünü toprağa yapıştırdı ve Bilal'e şöyle dedi. Bilal ayağımla yanağıma basıp çiğnemedikçe vallahi yüzümü yerden kaldırmayacağım. Bilal-i Habeşi'den tekrar tekrar özür dileyerek kendini affettirmişti. Bu sahabenin hayatından unutamayacağımız bir anekdottur. Sevgili dinleyiciler, İslamiyet soy sop üstünlüğüne ve bununla övünmeye de son vermiştir. Ashab-ı kiramın bulunduğu bir meclise Sa'd bin Ebi Vakkas, sahabenin ileri gelenlerinden bazılarına neseplerini yani soylarını saymalarını teklif etti. Kendisi de bu arada kendi soyunu baştan sona saydı, sıraladı. Topluluğun içinde İran asıllı Selmani Farisi de vardı. Onun Kureyş ileri gelenleri gibi övünebileceği meşhur bir nesebi yoktu. Soyunu teferruatlı olarak da bilmiyordu. Hazreti Sa'd ona da nesebini saymasını teklif edince o bu teklifi son derece yadırgadı ve şöyle söyledi. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım. Nesebimi sizin gibi bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. O da Allah'ın beni İslam'la şereflendirdiğidir. Sa'd'ın lüzumsuz, aynı zamanda cahiliyet devri zihniyetini andıran bu nesep sayma teklifinden Hazreti Ömer de rahatsız olmuştu. Selman'ın bu manidar cevabı o kadar hoşuna gitti ki, ben de İslam'ın oğlu Ömer'im diyerek Hazreti Selman'ın cevabına nazire yaptı. Hadiseyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duyunca o da Selman'ın cevabını beğenmiş. Selman bendendir, benim ailemdendir, ehli beytimdendir buyurmuştu. Hatta ehli beyti tasnif ederken bazı alimler Selman'ı da Peygamberimizin ehli beytinden saymaktadırlar bu cümle dolayısıyla. Yani aile efradından. Hazreti Peygamber ayrıca Kureyş'in en soylu ailelerinin kızlarını azatlı kölelerden olan bazı sahabelerle nikahlayarak soy sop üstünlüğüne dayanan cahiliye zihniyetini kırmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Sevgili dinleyiciler, ayrıca İslamiyet halka idarecilerini kontrol ve denetleme hakkı vermiştir. Devlet idaresinde keyfi tasarruflara, zulümlere, haksızlık ve kanunsuzluklara son vermeyi hedeflemiştir. Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman halka yaptığı konuşmada şöyle söylemişti. Ey insanlar, sizin en iyiniz olmadığım halde başınıza idareci seçildim. Vazifemi İslam'a uygun şekilde yaparsam bana itaat edin. Doğru yoldan saparsam beni ikaz edin. Hazreti Ömer de halifeliği sırasında bir gün camide Müslümanlara ben doğru yoldan ayrılırsam ne yaparsınız diye sormuştu. Onların içinden birisi ayağa kalkarak seni kılıçlarımızla doğrulturuz cevabını vermişti. Hazreti Ömer bu cümleden dolayı hiçbir kızgınlık göstermemiş, aksine son derece memnun oldu. Hatta ya Rabbi sana şükürler olsun, ben yanlış yaptığım zaman beni düzeltecek olan insanların arasında beni idareci yaptın diyerek dua ve memnuniyetini dile getirmişti. Bir diğer madde olarak da şunu sayalım, vaktimiz de daralıyor. Bugünkü programımızı da nihayete erdirmiş olalım hayırlısıyla. İslamiyet fikir ve vicdan hürriyetini de garanti altına almıştır. Fikir ve vicdan hürriyeti insanın hayat hakkından sonra gelen en mühim hakkıdır. Kişinin bu hakkını tanımamak onu öz benliğinden sıyırıp insandan aşağıda bulunan diğer varlıkların seviyesine indirmek demektir. Bu sebeple İslam, fikir ve vicdanların baskı altında tutulmasına kesinlikle müsaade etmemektedir. Dinde zorlama yoktur prensibiyle İslam, inanç esaslarını kimseye zorla kabul etmeyi doğru bulmamıştır. Ayrıca sık sık okuduğumuz Kafirun suresinin sonunda da "Leküm dinüküm veliye din" diyerek, yani sizin dininiz size, bizim dinimiz bize prensibini benimsemiş ve hiç kimseyi din değiştirme konusunda asla zorlamamıştır, buna sıcak bakmamıştır. Ayrıca diğer maddelerimiz var bu konuda. Mülkiyet hürriyeti, hukukta eşitlik gibi, mesken masuniyeti gibi, o konuları da inşallah gelecek programda sizinle paylaşmayı arzu ediyorum. Programımızı nihayete erdirelim. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıklı, huzurlu, efendim komşusuyla, dostlarıyla, akrabalarıyla, aile efradıyla güzel bir yaşam dilek ve temenni edelim. Hem yapımda ve yayında hizmete geçen arkadaşlarım adına hem de kendi şahsım adıma. Allah'a emanet olunuz.
İnsan Hakları.